Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Çatak imzalı Filistin hakkında sıkça merak edilenler 3, Siyonizm nedir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Siyon Ahdi Atik'te yani Tevrat'ta Kral Davut tarafından fethedilip krallığın merkezi yapılan Kudüs şehri için kullanılmış bir isimdir. Zamanla kapsamı bütün İsrail topraklarını ifade edecek şekilde genişlemiştir. Siyon kelimesine dayanan Siyonizm ise Yahudi halkının tarihi yurtlarına dönüşü manasında Filistin'de Yahudi devleti kurmayı hedefleyen siyasi hareketi belirtir. Siyonizm, Filistin bölgesinde Yahudi yurdu kurmayı hedefleyen bir harekettir, ideolojidir. Siyonizm, Avrupa'daki Yahudilerin sosyal, siyasi ve ekonomik durumlarının tartışıldığı süreçte ortaya çıktı. Ayrıca 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 3 milyon Yahudi'yi barındıran Rusya'da meydana gelen antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı bu düşüncenin doğmasına tesir etti. Liderliğini Macar Yahudisi olan Theodor Herzl üstlendi. 29 Ağustos 1897'de İsviçre Basel'de ilk Siyonist Kongresi toplanmış ve bu kongrede Dünya Siyonist Örgütü kurulmuştur. Kongrenin toplandığı yıllarda Filistin'in bir Osmanlı toprağı olması, Dünya Siyonist Örgütü lideri Theodor Herzl'ın Osmanlı idarecileriyle temasa geçmesini sağladı. 1904 yılında Theodor Herzl ölümü üzerine Siyonizm hareketi bir süreliğine duraklamıştır. Haim Weizmann'ın Siyonizmin liderliğine gelmesiyle bu duraklamadan kurtulan hareket, merkezini de Viyana yerine İngiltere'ye taşıdı. İngilizlerin yoğun çaba ve desteğiyle çalışmalarına devam eden Siyonizm, 1917 yılı itibarıyla İngiliz mandası altında Filistin'e Yahudi göçlerini yoğunlaştırmaya başladı. Holokost nedir? İkinci Dünya Savaşı'nda yaşandığı iddia edilen Yahudi soykırımına verilen addır. Başta Yahudiler olmak üzere farklı ırklardan milyonlarca insan Nazilerin üstün Alman ırkını meydana getirmek için yürüttüğü politikalar çerçevesinde öldürüldü. Bu iddiaya göre 2. Dünya Savaşı sırasında 6 milyondan fazla Yahudi öldürüldü. Bu katliamlar daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından Yahudi soykırımı yani Holokost olarak kabul edildi. Bu hadisenin doğurduğu neticelerin başında savaşın sona ermesinden ve Nazi toplama kamplarının boşaltılmasından 3 yıl sonra 1948'de mevcut Yahudi mülteci problemini çözmek ve hayatta kalan Avrupa Yahudilerinin yanı sıra yaşadıkları ülkelerde baskı gören bütün dünya Yahudilerine bir yurt sağlamak adına Siyonist liderlerin öncülüğü ve Amerikan yönetiminin desteğiyle Filistin topraklarında modern İsrail devletinin kurulması gelmektedir. Bugün işgalci İsrail rejiminin Gazze'de yaptığı, tarihlerinde kendilerine yapıldığı iddia edilen Holokost'un çok daha acımasız şeklidir. Hamas bir terör örgütü müdür? Hamas adını pek çok insan 7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı operasyonuyla duydu. Siyonist güdümlü ve yanlı medya verdikleri haberlerde Hamas'ı bir terör örgütü olarak tarif ediyorlardı. İlerleyen tarihlerde Hamas'ın ele geçirdiği esirlere son derece müşfik, insani ve nezaketli davrandığı yansıdı ekranlara. Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler, kendilerini serbest bırakan askerlere sarılıyor, el sallıyor, hatta gülümsüyordu. Üstelik vücutlarında bir yara yahut saldırı izi de yoktu. Gayet sağlıklıydılar. Bir terör örgütü rehinelerine neden işkence yapmamıştı? Evvela belirtelim ki Hamas bir terör örgütü değildir. İşgalci bir düşmana karşı topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır. Filistin'in Gazze şeridinde faaliyet gösteren 30 bin askeri bulunan Müslüman silahlı bir direniş örgütüdür. Tam adı Hareketül Mukavemetil İslamiye. Hamas olan örgüt 1987 yılında Şeyh Ahmet Yasin tarafından Mısır'da Müslüman kardeşlerin bir kolu olarak kurulmuştur. Bu ifade İslami direniş hareketi manasına gelir. Filistin'e sahip çıkmak maksadıyla Orta Doğu kökenli örgütlerle işbirliği yapmış, 1992 yılında silahlı kanadı olan İzzettin Kassam Tugaylarını kurarak İsrail'e karşı faaliyetlerini artırmıştır. Gün geçtikçe Filistinlilerin de desteğini alarak büyüyen bu teşkilat, İsrail tarafından büyük bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 2021 yılında Türk Haber Ajansı ile yaptığı bir röportajda bütün Filistinlileri kapsayan milli birlik hükümeti kurulması gerektiğini söylemiş, işgalcilere karşı mücadelenin tek safta yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir. Haniye, İsrail-Filistin problemine çözüm bulmak iddiasıyla hazırlanan Yüzyılın Anlaşması adlı planın Filistin davası için bir tehdit olduğunu vurgulamış, İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu bildirmiştir. Hamas, günümüzde ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Filistinliler neden taş atıyorlar? Bu sorunun cevabı şu ayette gizlidir. Nice az sayıda topluluk, Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiği üzere Hazreti Musa'dan sonra gelen bir peygambere kavminden bir kral tayin etmesi emredilir. Bu kral ayette bildirildiği üzere Talut'tur. İsrailoğullarının kralı Talut'un karşısına zalim bir kral olan Calut çıkar, yakar, yıkar, katleder, ahit sandığını ele geçirir. İsrailoğulları Calut'la savaşırlar ama Calut'un ordusu çok güçlüdür. Ordu içerisinde sesinin güzelliğiyle tanınan bir delikanlı bulunur. O delikanlı, Hazreti Davud'dan başkası değildir. Eline bir sapan alır, ortasına bir taş yerleştirir ve zalim kral Calut'u alnının tam ortasından vurarak öldürür. İşte bu hatıra, bugün tıpkı Calut'a karşı savaşan bir grup inanan insan gibi, savunmasız ve silahsız Filistinliler için de hem bir sembol, hem de direniş silahıdır. Filistinliler Hazreti Davud'dan ilham alarak tam donanımlı İsrail askerlerine ve tanklarına taş atarlar. Hanzala'nın neden arkası dönüktür? Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin 1969'da çizdiği Hanzala, Filistinli bir çocuktur, direnişin sembolüdür. Elbisesi yamadığı, arkası dönük, elleri arkasında birleşmiş, çıplak ayaklı bir çocuk olarak resmedilen Hanzala, 10 yaşındadır. Filistin özgür olana ve dünyada mülteci durumunda olan Filistinliler vatanlarına dönene kadar Hanzala yüzünü dönmeyecektir. Mossad nedir? İstihbarat teşkilatları içinde dünyada en çok tanınan teşkilatlardan biri İsrail'e bağlı Mossad'dır. Bunun en önemli sebebi bizim gördüğümüz kadarıyla bu örgütün daha çok dış dünyaya yönelik çalışma yürütmesi ve sadece bir bilgi toplama teşkilatı değil, aynı zamanda önemli bir cinayet şebekesi olarak çalışmasıdır. İsrail açısından istihbarat son derece önemlidir. Gayrimeşru bir şekilde işgal yoluyla kurulduğu ve bu işgali gerçekleştirebilmek, genişletmek için yerli halkı toprağından sürgün ettiği için kendini sürekli tehlike ve tehditle karşı karşıya görmektedir. Çünkü işgalci Siyonistlerin durumu Kur'an-ı Kerim'de tarifleri yapılan münafıkların durumu gibidir. Her bağırtıyı aleyhlerine sanırlar. Mossad'ın sözde başarısı diğer devletlerin istihbarat örgütleriyle işbirliğinden kaynaklanmaktadır. İşbirliği yaptığı örgütlerin başında da ABD'nin ünlü istihbarat teşkilatı CIA gelmektedir. Ayrıca Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Afrika'da ve hatta bazı Arap ülkelerinde yerel istihbarat örgütleriyle de ciddi işbirlikleri bulunmaktadır. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak imzalı Filistin hakkında sıkça merak edilenler 3, Siyonizm nedir başlıklı yazıyı paylaştık. Ve birliklerimize bir başka yazıyla devam ediyoruz. Seher Küçük imzalı Ayşe teyzemin okumuş çocukları başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. mesleğim icabı çok farklı evlere misafir oluyor, hafsalamızın alamayacağı hikayelere şahit oluyoruz. Bir taraftan el uzatmanın ulviliğini yaşarken, diğer taraftan dünyadan ve insanlardan kopuyoruz yavaş yavaş. Tıpkı merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, ''İnsanlar kıyıcıydılar, kitaplara kaçtım, kelimelerle munisleştirmek istedim, düşman bir dünyayı, gerçeğini yaşıyoruz.'' Bütün bunların en acı tarafıysa yaşlılara ve çocuklara yapılan haksızlık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zayıf kulların durumuna dikkat çekmek üzere ne güzel buyurmuş. Beli bükülmüş yaşlılarımız, süt emen çocuklarımız, yayılan hayvanlarınız olmasaydı belalar üstünüze sel gibi dökülürdü. Yoksulluk çok zor ama yoksunluk, mahrumiyet kelimelerle ifade edilemeyecek kadar ağır. Doğunun kenar kesimlerinde yaşlı ziyaretleri kapsamında bir adrese gittik. Ev köyün en uç kısmında, arkasındaki büyük ormana bitişikti. Öğle güneşinin tepede olmasından mı yoksa köyün tenhalığından mı bilemedik ama etrafın sessizliği ürküttü biraz. Burada yaşayan var mı diye düşünürken, pencereden bizi izleyen bir teyze gördük. Sanki bekliyor gibi gözleri ışıldayarak çıktı kapıya, buyur etti içeriye. Evi, eşyası gayet düzgün ve temiz, ekonomik ihtiyacı yok denecek kadardı. Tanışma faslından ve biraz sohbetten sonra devlete, devlet adamlarımıza teşekkür ederek başladı söze. İfadeleri manen aktarılamayacak kadar muteber olduğu için, aynıyla yazıyorum. Rahmetli eşim iyi bir insandı ama evlendiğimiz gün psikolojik hastalığı olduğunu açıkladı. 20 yıllık evliliğimizin yarısını hastanelerde yatarak geçirdi. Bu tedavileri devam ederken 33 yaşında kanser olduğunu ve 3 aylık ömrü kaldığını öğrendik. Hem tıbbi tedavi hem bitkisel otlara devam ettik. 10 yıl yaşadı. Allah'ıma hamdolsun, bu arada biri kız, biri erkek, iki evladımız oldu. İlkokulu yeni bitirmişlerdi, yetim kaldılar. Babalarının acısını çocuklara sarılarak giderdim. Peygamber emaneti diye elimden geldiğince okuttum. Onlar da hamdolsun, benim yüzümü hiç eğmediler. Hem namazlarında, Kur'anlarında, hem okul derslerinde hep başarılı oldular. Büyük şehirlerde istedikleri güzel üniversitelerde okuyup vatana, millete, hizmete başladılar. Allah nasip etti, mürüvvetlerini de gördüm. Güzel bir yuvaları oldu. Her cuma günü telefonla muhakkak arar sorarlar. İyi ki bu telefonlar var, ya değilse çocuklarımın sesini nasıl duyacaktım? Büyük şehirlerde oturup işleri çok olduğundan, bizim köyün yolları da uzak olduğundan pek gelemezler. Bayramlarda erkenden telefon açar, bayramımı kutlarlar, kandillerde muhakkak hediye gönderir, ihtiyaçlarımı karşılarlar. Yüzlerine biraz hasret kalıyorum ama ne yapayım, çok çalışıyorlar. Torunlarım olunca, göresim geldi yavrum, geleyim göreyim dedim. Büyüyünce biz geliriz anne, sen yorulma dediler. Sağ olsun aşağı mahallede eltimin kızına resim göndermişler, oradan gördüm. Cennet kokularını resimlerinden dahi aldım. Söylediklerine göre yardımcıları varmış, yalnız değillermiş. Çok özlüyorum kucağıma alacağım günleri. Rabbime dua ediyorum, kuzularımı, kuzularımın kuzusunu görmeden emaneti alma diye. Belki önümüzdeki bayram gelirler inşallah. Ayşe teyzem evlatlarını anlatırken ağzından çıkan hasreti bizi yaktı kavurdu. Zor bir hayatı olup evlatlarını çok özlediği halde hiç sitem etmeden sabırla beklemesi bizi mest etti. Gelmemelerine, kendisini alıp götürmemelerine kırılmamak için kendince bahaneler üretiyor. Evlatlarını illaki haklı görüyordu. Ama titrek sesi, damlayan gözyaşları Ayşe teyzemin hasretini ele veriyordu. Acılı yüreği, yorgun bedeniyle bizi ikramsız bırakmadığı gibi kendisine yardımcı olmamıza da izin vermedi. 20 dakikalık ziyaretimizden ne çok mutlu olduğunu yalnızca sözleri değil, beden dili de adeta haykırdı. Evden çıkar çıkmaz biri doktor, diğeri mühendis olan evlatlarını telefonla aradım. hal hatırlarını sorduktan sonra annelerini sosyal hizmetler olarak ziyaret ettiğimizi ama evlatlarının ziyareti kadar mutlu edemediğimizi ifade ettim. Çocuklarının önce kibarlıkları sonra mazeretleri beni şok etti. Ayşe teyzemin evlatları hakikaten çok iyi, işlerinin hakkını vererek hizmet eden vali olmuş evlatlardı. Ama annelerini o evde yalnız ve hasret bırakmalarından dolayı içimden henüz adam olamadıklarını ifade ettim. Nitekim oğlu canhıraş bir şekilde ülkemize gelen mülteci vatandaşlara konut, istihdam, gıda hizmetlerinde bulunduğunu, aynı zamanda üniversitede akademik kariyer yaptığını, hiç vakti olmadığını söylüyordu. Kızıysa bir taraftan bebeği, diğer taraftan mesleği ve kız öğrencilere yaptığı ilmi sohbetlerle çok yoğun olduğunu, müsait bir zamanda elbette annesine gideceğini ifade ediyordu. Telefonu yalnızca "İnşallah" diyerek kapatırken, hicret ve cihat hizmetine gitmek için Peygamber Efendimiz'den izin istemeye gelen gence, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "Annen veya babandan hayatta olan var mı?" diye sorduğunu, gencin "Evet, ikisi de hayatta" deyince Peygamber Efendimiz'in "O halde ana ve babanın yanına dön, onlara iyi bak, onlara ihsan etmen hicret ve cihattan daha az sevap değil" buyurduğunu hatırladım. Ayşe teyzeciğim, sen ümidini kaybetme. Pencereden bakmaya devam et. Çalışkan ve üretken çocukların işleri bittiği zaman muhakkak gelecekler. Hatta belki seni de alıp evlerine götürecekler. Ama inşallah geç kalmazlar. Seher Küçük imzalı Ayşe teyzemin okumuş çocukları başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak Sesli Dergi'de Merve Güleç imzalı İslam'ın Güzide Hanımları 24 Ümmü Süleym radiyallahu anha başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ümmü Süleym, Neccar oğullarından Milhan bin Halid'in kızıdır. Annesi Melike binti Malik'tir. İsmi hususunda farklı rivayetler vardır. Rümeysa ve Gümeysa isimleri bu rivayetlerin başında gelmektedir. Ümmü Süleym, ilk evliliğini Müslüman olmadan önce Malik bin Nadr'la yapmış ve bu evlilikten Enes bin Malik dünyaya gelmiştir. Muhakemesi kuvvetli bir hanım olan Ümmü Süleym, İslam'ın nuruna ilk koşanların arasında yer almış, Peygamber Efendimiz'e ilk biat edenlerden olmuştur. Kocası ise o sırada müşriklerdendir. Ümmü Süleym'in en büyük arzusu, yavrusu Enes'i Müslüman olarak yetiştirebilmekti. Bir gün yavrusuna kelime-i şehadeti öğretirken kocası Malik eve gelmişti. Malik, hanımının çocuğuna öğrettiklerini görünce çok kızmış ve hiddetle "Sen dinini mi değiştirdin?" diyerek hanımına çıkışmıştı. Gayet sakin bir üslupla cevap veren Ümmü Süleym, "Hayır, sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna iman ettim" demişti. Hanımının bu cevabı karşısında daha da öfkelenen Malik, sert bir dille oğlunun ahlakını ve inancını bozmaması yönünde onu azarlamış, hanımı ise yine sakin bir edayla "Ben onun inancını bozmuyorum, bilakis düzeltmeye çalışıyorum" demişti. Bu tavır karşısında ne yapacağını bilemeyen Malik evi terk ederek Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Kaderin tecellisi o ki yolculuğu sırasında kendisini takip eden bir düşmanı tarafından öldürüldü. Kadere teslim olan Ümmü Süleym, Allah'tan gelene sabır göstererek metanetle hayatına devam etti. Üvey baba baskısı altında yetişmesini istemediği evladı Enes'i bütün zorluklara göğüs gererek kendisi yetiştirmeye karar verdi. Kendi kendine de "Oğlum Enes büyüyüp bana müsaade etmedikçe evlenmeyeceğim" diye söz verdi. Gün geçtikçe Enes büyümüş, bu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye hicret etmişti. Ümmü Süleym, oğlunun Allah Resulü'nün yanında ve hizmetinde yetişmesini istiyordu. yavrusunun elinden tutarak Fahri Kainat Efendimizin yanına gelmiş ve evladını Peygamber Efendimizin hizmetine vermişti. Bu durum üzerine çok memnun olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym Hanım'a şöyle dua etti. Allah'ım ona mal ve evlat ihsan et. Hazreti Enes, Peygamber Efendimizin hane-i saadetlerinde, mübarek dizlerinin dibinde, ilim ve edep deryasında yetişmiştir. Enes radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz'den öğrendikleriyle artık mescitlerde söz sahibi olacak duruma gelmiştir. Öyle ki Hazreti Enes, Peygamber Efendimiz'den aldığı dualar bereketiyle uzun bir hayat sürmüş ve en çok hadis rivayet eden sahabilerin üçüncüsü olmuştur. Zamanla Ümmü Süleym Hanım'la evlenmeye talip olan kimseler çıktı. Bunlardan biri de müşriklerden olan Ebu Talha'ydı. Zengin ve hatırı sayılır bir kimse olan Ebu Talha, yine bir seferinde Ümmü Süleym'in yanına geldi ve kendisiyle evlenme hususunda ısrar etti. Ümmü Süleym Hanım da kendisiyle evlenme şartı olarak ondan sadece iman etmesini istedi. Onu ikna için birçok misalle imanın güzelliklerinden bahsedince Ebu Talha bu konuda düşünmek için mühlet istedi. Ümmü Süleym'in sözleri ona çok tesir etmişti. Bu hadisenin üzerinden çok zaman geçmeden tekrar Ümmü Süleym'in yanına gelerek İslam'la şereflenmeyi kabul etti ve onun yanında kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Ümmü Süleym, Ebu Talha'nın Müslüman olmasından sonra kendisine "Ey Ebu Talha, senden hiçbir mehir istemeksizin seninle evlenmeyi kabul ediyorum." dedi. Ümmü Süleym, imanlı ve anlayışlı bir eşle tekrar yuva kurarak büyük bir bahtiyarlık yaşadı. Bu güzel evlilikten bir erkek evlat dünyaya gelmiş, adını Ebu Umeyr koymuşlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu güzide aileyi ziyaret eder, evlerinde nafile namaz kılar ve bazen istirahat ederdi. Bir gün yine Resulullah Efendimiz ziyaretlerine gelmişti. Ebu Umeyr'i neşesiz görünce annesine hitaben "Ey Ümmü Süleym, oğlunuzu neşesiz görmemin sebebi nedir?" buyurdu. O da "Ya Resulallah, onun oynamakta olduğu bir kuşu vardı. O öldüğü için üzüntülüdür," dedi. Bu cevap üzerine rahmet Peygamber Efendimiz Ebu Umeyr'in yanına giderek başını okşadı, onu teselli ederek "Ey Ebu Umeyr, ne oldu senin Nugayr, kuşcağız?" diyerek latifede bulundu. Bir süre sonra Ebu Umeyr çok hastalandı. Babasının evde olmadığı bir sırada çocuk vefat etti. Sabır ve metanet timsali olan Ümmü Süleym, telaşa kapılmadan mütevekkil bir halle evladını yıkayıp kefenledi. Kokular sürerek üstünü örttü. Akşama doğru eve gelen Ebu Talha, oğlunun durumunu eşine sordu. Ümmü Süleym ona, "Biraz rahatlamış olacak, eskisinden daha sakin," dedi. Ölüm haberini hemen vermek istememişti. Ebu Talha, eşinin bu telaşsız hallerinden dolayı çocuğunun iyileştiğini zannetti. Birlikte yemeklerini yiyip sohbet ettiler. Gece sona erince kocasına, "Ebu Talha, şu komşumuzun yaptığına bak. Bir emanet mal almışlar, ondan faydalanmışlar, geri istendiği zaman da vermek istememişler," diye meseleye giriş yaptı. Ebu Talha da, "Olur mu öyle şey, hiç iyi etmemişler," dedi. Daha sonra Ümmü Süleym, "Oğlun senin yanında Allah'ın bir emanetiydi. O emanetini geri aldı," dedi. Bu söz üzerine ne diyeceğini bilemeyen Ebu Talha, "Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz." ayetini okudu ve Rabbinin haklarında tayin ettiği kadere rıza gösterdi. Allah onlara aradan bir yıl geçmeden bir erkek evlat daha ihsan eyledi. Bu yeni doğan çocuğun ismini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah koydu. Uhud Harbi'nde savaşa katılan Ümmü Süleym, cesaret ve şecaatte de ön plandaydı. Bir yandan yaralıların yardımına koşuyor, susuzluk çekenlere su veriyor, bir yandan da gerektiğinde belindeki hançerle müşriklerle çarpışıyordu. Ümmü Süleym Hanım çok cömertti. Evinde biriktirdiği yağ ve benzeri yiyecekleri oğlu Enes de Peygamber Efendimizin hanelerine gönderirdi. Akıllı, firasetli, şecaatli ve daha pek çok güzel ahlak ve fazilet sahibi olan Ümmü Süleym Hanım'ı rahmetle yad ediyor, Cenab-ı Hak'tan şefaatlerine nail olmayı niyaz ediyoruz. Ruh-u âlileri için bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okumanızı istirham ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam son olarak İslam'ın Güzide Hanımları 24 Ümmü Süleym radıyallahu anha başlıklı Merve Güleç imzalı yazıyı paylaştık. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.